İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 35.
Şakir Bey onun gözü pekliğine, yürekliliğine, zekasına hayrandı. Bu yaşa gelmiş, bunun gibi değil, böyle bir adam dünyada bulunmazdı. Buna benzer bir insan görmemişti bile. Ve Mehmet'le ilk karşılaştıkları gün Zeynullah onu göstermiş, bu küçük adam netameli bir kişi değil bence, gözlerimizi onun üstünden hiç eksik etmemeliyiz demişti. Çok görmüş geçirmiş, başından çok işler geçmiş bir kişiye benziyor. Böylesi kişilerin yalımları içlerinde hiç belli etmeden yanar durur. Aman dikkat! O gün bugündür Şakir Bey Mehmet'i göz hapsine almış, hiçbir davranışını gözden kaçırmamıştı. Zeynullah Efendi dikkatini onun üstüne çekmeseydi bile bu küçük adam onun gözünden kaçamazdı. Bir tuhaf, korkutucu gözleri vardı bu küçük adamın. Bir yerlerinden tükenmez bir ışık kaynayıp duruyordu. Bu yaşa gelmiş dünyada hiçbir gözden bu kadar korkmamıştı. Kaçakçılık kapısı ona kapalı olduğuna göre bugünlerde en çok para getiren iş çeltikçilikti. Çeltik 1'e 100-120 veriyor, bir insanı bir yılda ihya edip çıkıyordu. Hiç masraf yapmaya da gerek yoktu. Ne sürmek ne otunu vurmak. Ham tarlaya atıyorsun tohumu, basıyorsun suyu, basıyorsun suyu, iş tamam. Sonbahar gelince dağlardan yüz binlerce köylü iniyor, boğazı tokluğuna mahsulü topluyordu. Suyu tarlalara taşımak için ark falan da kazmaya gerek yoktu. Eskiden kalma arklar olduğu gibi durup duruyorlardı. O yıl Maraş'tan gelmiş öteki çeltik ekicileriyle bütün ovayı bataklığa çevirerek çeltik ektiler. Maraş'tan Altın Diş Ali'nin saka başılığında çok usta sakalar getirtmişti. O yıl çok ürün aldı, inanılmaz para kazandı. İlk olarak Zeynullah Efendi'ye bütün borçlarını fazlasıyla ödedi. Bundan önce uzun yıllar çeltik ekilmemiş, ovada sivrisinek sıtma kalmamıştı. Şakir Bey'in salakları içinde 9 köy kaldı. Öteki çeltikçilerin her birisinin tarlaları ortasında da bir o kadar, belki ondan da fazla köy kalmıştı. Çeltik salaklarının bataklığında inanılmaz bir hızla üreyen sivrisinekler, büyük uğultularla kara yağmur bulutları gibi köylerin kasabaların üstüne çökmüş, koskoca ovada hemen hemen hastalanmayan kimse kalmamıştı. Çok çocuk ölmüştü sıtmadan o yaz. Köy, kasaba mezarlıkları yeni, küçücük yüzlerce mezarlıkla dolmuştu o yaz. Ne kasabada ne köylerde cibinliksiz uyumanın mümkünü çaresi yoktu. Bütün yaz çamur içinde kalıp çamurdan birer heykele dönmüş sıtmalılarla öteki köylüler, kasabanın yaşlı tek doktorunun evinin önünü, cami avlularını, bahçeleri, sokakları, caddeleri, alanları doldurdular. Her birisi sıtmadan 2 büklüm olmuş, karnı sırtına yapışmış, avurdu avurduna geçmiş, bacakları birbirine karışmış kimseler tozlara belenerek inliyor, bir yanıyor bir üşüyorlardı. İşte bu çeltikçilere karşı savaşıma Zeki Nejat hemen o yaz girişti. Kendisine epeyce yandaş da buldu. Ankara'ya teller çekildi, kasabaya gelen valiye taze çocuk mezarları gösterildi. Dalağı şişip karnı hüt dağı gibi şişmiş yaşlıların, gençlerin, çocukların fotoğrafları çektirilip devlet büyüklerine gönderildi. Ama bütün bu çabalardan hiçbir sonuç alınamadı. Çeltikçiler salaklarını daha da büyüterek, daha çok köyü su altında bırakarak işlerini sürdürdüler. Zeki Nejat ve yandaşları da aşağı yukarı her gün, her hafta tellerle, mektuplarla, toplu çocuk mezarları fotoğraflarıyla Ankara'yı rahatsız etmekten geriye durmadılar. Onlar bağırıyor, çağırıyor, çeltikçiler de durmadan çeltik ekiyor, Karun kadar zengin oluyorlardı. Zeki Nejat ve yandaşları öylesine bir savaşın vermişlerdi ki ovada koskocaman bir sıtma çeltik edebiyatı doğmuştu. Çeltik mevlitleri, ağıtları, türküleri çıkarılmıştı ki Ankara'daki, İstanbul'daki o vurdum duymaz dünyayla ilişkisini kesmiş aydınların bile kulağına gitmiş, bu acıklı duruma onlar bile vah vah diyerek yurdun insanlarına acıdıklarını göstermişlerdi. Bunlardan başka Zeki Nejat az da olsa çabalarının semeresini görmüyor değildi. Ovaya çamur içindeki, çamur dışındaki sapsarı çeltik sularını içen köylülere sağlık memurları bol bol yeşil kilin dağıtıyor, küçük camların üstüne bir damlacık kan alıyor, sıtmalılar saplanıyordu. Buna hiç gerek yoktu çünkü ovada sıtmaya yakalanmayan bir tek kişi bile kalmamıştı. Zeki Nejat ve arkadaşları istiyorlardı ki çeltik yasası iyi uygulansın, köylerin 3000 metreden daha az yakınına çeltik ekilmesin. Kesik sulama dedikleri köyleri bataklıkların ortasında koyan yasanın uygulanma olanağı yoktur. Bu korkunç yalandan vazgeçilsin. Ova sıcak, sıtmalık bir bölgedir. Burada sıtmadan nice uygarlıklar sönmüştür. Burada çeltik ekimi toptan yasaklansın. İstediklerinin hiçbirisi olamıyordu. Olamayacaktı da. Çünkü dehşet bir rüşvet ağı kurulmuş, en namuslu kişi bile o ağa düşmekten kurtulamıyordu. Zeki Nejat ve arkadaşları bugünlerde daha güçlü, daha etkiliydiler. Eski yaşlı doktor emekli olmuş, yerine köylü kökenli, babası Kurtuluş Savaşı'na gönüllü gitmiş, bir daha da oradan dönmemiş genç bir doktor atanmıştı. Bu doktor onların bütün çabalarına katılıyor, yılmadan ölümü göze alarak Zeki öğretmenin yanında savaşım veriyordu. Bu portakal, pamuk, sebze ambarı, ovaya çeltik ekmek, hem de bu biçimde ekmek cinayetti. Bütün düşüncelerini Ankara'ya yazıyorlar, oradansa çıt çıkmıyordu. Ankara'ya göre çeltiğin yasaklanması dünyanın neresinde olursa olsun düşünülemezdi. Çünkü çeltik milli ve onurlu bir üründü. Burası Çukurova'ydı ve ova toprağının çeltik olsa da olmasa da yarıdan çoğu bataklıktı. Sinek olacak, sıtma olacaktı. Ve çocuklar ve hem de büyükler şimdiye kadar öldükleri gibi gene öleceklerdi. Fakat ters bir iş oldu. İl Sağlık Müdürü de onlardan yana çıktı. Jandarma Alay Kumandanı da Kurtuluş Savaşı'nda çarpışanlardandı. Zeki Nejat'la Dumlupınar'dan sonra İzmir kapılarında tanışmışlardı. Çamur içindeki yüzlerce kişi her gün her sabah geliyorlar, kaymakamlığın avlusunu, kasabanın alanını, hükümet tabipliğini önüne alıyorlar, akşam olup da gün batıncaya kadar oralardan ayrılmıyorlardı. Şakir Bey gözlerini su altında bırakıp evlerinin içine kadar çeltik ekerken, bu yaz o köylerin her evine cibinlik vermeye söz vermişti. Ama gelin görün ki yaz gelip de sivrisinek kara bulutları gökte uğuldamaya başlayınca verdiği sözü çoktan unutmuştu. Şakir Bey bu köylülerin bütün bu davranışlarını, gelip kaymakamlığı işgal edişlerini, kasabanın alanlarını çamura bulanarak sokaklarını, camilerini dolduruşlarını, Ankara'ya tel üstüne tel, fotoğraf üstüne fotoğraf, gazeteye bile haber ulaştırmalarını hep Zeki Nejat vatan hainin ivasına bağlıyordu. Yoksa bu aslan Türk köylüleri, bu munis, bu eline vur da ekmeğin elinden al, bu ipekten ince de pamuktan yumuşak köylüler hiç ekmek yedikleri sofraya bıçak sokarlar mıydı? Çeltikçiler onlara az ya da çok para veriyorlardı. Sıtmadan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kırılacaklardı. Bu onların kaderiydi. Çocukları da ölecekti ve de ölmeliydi. Yoksa o kadar ürerlerdi ki, çünkü her köylü kadını en az 12 çocuk doğuruyordu. Birkaç yılda bu Türk köylüleri dünyayı alıverirlerdi. Sen seyreyle o zaman işte dünyadaki gümbürtüyü. Bu munis, bu ermiş, bu suskun köylülerin her birisi bir Atilla olurdu insanlığın başına. Bu alçak, bu köpek, bu vatan haini Zeki Nejat eşek arılarının deliklerine çöp sokuyor. O yumuşacık, uyuşuk, deliklerinde kas katı kesilmiş, kanatlarını oynatamayan arılar kıpkızıl yalım gibi kesilip dışarı uğruyorlardı. Şimdi istese Şakir Bey o yuvalarına çomak sopup önlerine düştüğü köylülere Zeki Nejat'ı birkaç kuruşa öldürtebilirdi. Ve de bu iş hiç de zor bir iş değildi. Cibinlik söz verilmiş, elbette verilir. Ama be hey ahmak öğretmen, bu köylüler ne bilir cibinlik kullanmayı? Bunlar var ya, bunlar ilk akşamdan bir sivrisinek bulutunu cibinliğin içine doldururlar da orada baş başa, kardeş kardeş birlikte uyurlar. Şu yanından hiç ayırmadığı o gözleri mor bir kurşuna benzeyen kişi olmasa artık burasına gelmişti. Bütün vatandaşların, bu köylüler herkesi canından bezdirmişti. Zeki Nejat'ın işi tamamdı. Gene de belli olmazdı. Bu öğretmen parçası vatandaşın üstüne çok geliyordu. Bunu ona o ahmak kişiye anlatmaya çalışmış, tatlı canının tehlikede demek istemiş, öteki burnu havada, göğsündeki tenekeyi havalandırarak aldırmamıştı. Şakir Bey yumuşak adamdı. Şimdiye kadar o da yediği sofraya bıçak sokan, alçak, korkak birkaç kişiden fazla adam öldürtmemişti. Yumuşak adın tekmesi sert, öldürücü olurdu ya, bunu öğretmen Zeki Nejat bilmiyordu. Hiçbir zamanda öğrenemeyecekti. Öyleyse kendi kaderini kendi eliyle kendisi çizmişti. Beklesin de. Zeynullah olmasa o şimdiye öteki dünyayı boylamış, kemikleri bile kalmamıştı. Bir de şu gözleri tuhaf küçük adam. Bayağı korkutuyordu Şakir Bey'i. Kimdi, nenin nesiydi? O sümüklü hocanın yeğeni değildi ya, kimdi acaba? Elbet bir gün öğreneceklerdi. Zeynullah Efendi şimdiye kadar öldürtemezsin Zeki Nejat'ı diyordu. Çünkü onun arkasında Ankara var. Bu kuvayi milliyeciler birbirlerini çingeneler gibi tutuyorlar. Bu adam öldürülecek olursa sizler onunla çekişmedesiniz. Hemen sizin üstünüze atarlar, sonra da kıyamet kopar. Bu küçük adamdan da ödü kopuyor. Aman ha aman, bugünlerde bu adamın kim olduğunu öğrenmeden Zeki Nejat'a ilişmek yok. Başımıza bir iş açarız ki canımızdan oluruz. Oluruz ya, Zeki Nejat da azıttıkça azıtıyor. Tam bu sırada Şakir Bey'in hiç beklemediği bir şey oldu. İlçe çeltik komisyonu köylerin içine çeltik ektiği için Şakir Bey'in bütün salaklarının, birkaç da başka salağın sularını kestirdi. Vali de bunu onayladı. Şakir Bey'in başına hiç böyle bir iş gelmemişti. Öfkesinden deliye döndü. Adana'ya, Ankara'ya tel üstüne tel döşendi. Hiçbir sonuç alamadı. Jandarmalar tarlalara giden suları kesmişler. Arkın başına da tüfeklerini çatmışlar. Çadır kurmuşlardı. Başlarında da yaşlıca kır saçlı bir uzatmalı çavuş vardı. Şakir Bey çavuşu görür görmez onun uzatmalı olduğunu kır saçlarından anladı. İçi sevinçten doldu taştı. Bu kurt uzatmalılar rüşvet için doğmuşlardı. Artık iş kolaydı. Öğretmen Zeki Necat da varsın kıçıyla Toros Dağı'nı yıksındı. Rüşvet işledikten sonra. O akşam bir adamını gönderdi, uzatmalıyı gördü. Erlere de 5 koyun kestirip bol şarap gönderdi. Jandarmalar hemen o gece canı gönülden çalışarak kendi elleriyle salağa suları saldılar. Şakir Bey'in gözüne girmişti bu uzatmalı. Ona çok iyiliklerde bulunacaktı. Hele bir o gün gelsin de hele. Jandarmaları çok iyi, 40 yıllık çeltik sakalarından da iyi çalıştırıyordu. Zeki Necat o zaman suyun gece bırakıldığını köylülerden duydu. Kaymakama doktora albaya haber verdi. Albay ikinci gün kasabaya geldi, yüzbaşıyı yanına alarak hemen çeltik salağına gitti. Bir ağacın altına uzanmış jandarmaların çoğu sarhoştu. Hendeğin üstüne koyun postları serilmiş, oraya buraya boş rakı şarap şişeleri atılmıştı. Albay bu rezaleti görünce küplere bindi. Gelmiş karşısında sallanarak selam duran uzatmalı çavuşa emir verdi. Derhal bu anda hemen soyun ve derakap istifa et. Çavuş hemen o anda albayın buyruğunu yerine getirerek don gömlek kaldı. Komutanlar oradaki bütün jandarmaları da cezalandırıp ödevlerine son verdiler. Onların yerine o akşam başka bir birlik geldi. Askerlikten ayrılan uzatmalı çavuşu dolgun bir ücretle hemen o akşam Şakir Bey işe aldı. Ve salağın suyunun kesilmesi işini de ona tevdi etti. Uzatmalı ne yaptı ne eyledi de yeni komutanın jandarmaların ağızlarından girdi, burunlarından çıktı da suyu birkaç gün sonra salağa bıraktırdı. Zeki Necat işin burada bitmeyeceğini, bu gece gene suyun bırakılacağını biliyordu. Sabahleyin erkenden köylüler kapısındaydılar. Sular gene güldür güldür akıyordu. Albay'a haber verdi. Albay atına öfkeyle atladı. Soluğu çeltik salağında aldı. Hiçbir şey değişmemişti. Gene ağaç altındaki sarhoşlar, koyun postları, boş rakı şarap şişeleri... Onları da değiştirdi. Zeki Necat bundan sonra artık jandarmaların dayanacaklarına inanıyordu. Umduğu gibi çıkmadı. Sabah erkenden köylüler gene kapısındaydılar. Bundan sonra albay jandarmaları değiştirdi. Şakir Bey canını dişine takmıştı. Göz göre göre servetini mahvedemezdi. Şakir Bey ne yaptı etti de onları baştan çıkardı. Ah şu Zeki Necat olmasa. Çeltiğin başına kartal gibi oturmuş Şakir Bey onun jandarmalarına gözü açtırmıyor, albayı da boş bırakmıyordu. Bakın Miralay'ım, düşmanı Dumlupınar'da askerlerimiz yendiler ama burada Şakir Bey'in önünde perişan oldular. Görmüş geçirmiş albay bu işe çok üzülüyor, elinden geleni yapıyor. Gerçekten de Şakir Bey'le başa çıkamıyor. Ancak bunlar jandarma, bunlar Dumlupınar'da dövüşenler değil diyebiliyordu. Albayla Şakir Bey'in savaşımı Zeki Necat'ın ölüm haberi gelinceye kadar sürdü. Albay habere çok üzüldü, katillerin bulunması için sıkı buyruklar verdi. Katil belliydi, katillerin hiçbir zaman bulunamayacağını bile bile Allah bin belanızı versin diyerek kasabadan ayrıldı. Mehmet'le Müslüm deniz kıyısına vardıklarında öyle oluyordu. Çok sıcak vardı. İkisi de kan tere batmışlardı. Kalabalığı yararak ölünün başına geldiler. Zeki Necat kurşunu tam yüreğinin üstünden yemişti. Sol yanı kana batmış çıkmıştı. Ayakları denizin içinde kalmıştı. Dalgalar dizlerine kadar vuruyordu. Öğretmenin gözleri açık kalmış, dişleri görünüyordu. Bıyıkları sarkmış, sağ eli usulca yarasının yanına kadar gelmişti. Öğretmenin öldürüldüğünü duyan arkadaşları ölünün bulunduğu yere koşmuşlar gelmişlerdi. Öfkeyle konuşuyor, sövüyor, hep bir ağızdan Şakir Bey'i suçluyorlardı. Zeki Necat'ın cenaze töreni çok görkemli oldu. Cenazeye aşağı yukarı bütün kasaba dökülmüş gelmişti. Tabutu da Türk bayrağına sarmışlar, öğretmenin altın madalyasını tabutun alnına asmışlardı. Şakir Bey yanındaki uzatmalı çavuş ikisi de karalar giymişlerdi. Caminin avlusuna nasılsa Mehmet'le yan yana düşmüşlerdi. Şöyle azıcık dönüp de birbirlerine bakamıyorlardı. Yalnız bu büyük kalabalığın içinde o çamura batmış çıkmış, sıtmadan sapsarı kesilmiş köylülerden bir teki bile gözükmüyordu. Toz olmuşlardı. Öğretmenin arkadaşlarından birisi mezarın başında çok dokunaklı bir nutuk çekti. Onun bütün girdiği savaşları, yiğitliklerini, son girdiği çeltik ve sıtma savaşında şehit düştüğünü dile getirdi. Sözlerini de o kendisi için hiçbir şey istemiyordu sözleriyle bitirdi. Mezardan Mehmet başını önüne eğmiş, yüreğine hançer saplasan bir damla kanı akmaz, düşünceli ayrıldı. Müslüm de onun yanında yürüyordu. Mehmet bir uyur gezer gibiydi, sanki bastığı yeri görmüyordu. Evin yakınına gelince yolunu değiştirdi. Bir süre oralarda başı boş dolandı. Müslüm onun huyunu iyi bildiğinden konuşmuyor, yanında yokmuş gibi duruyordu. O böyle zanlarda ne görür ne de duyardı. Sel yatağına gelince orada biraz durdular, beklediler. Mehmet bir şeyleri anımsamak ister gibi alnını kırıştırıyordu. Az sonra yüzü değişti, sel yatağında aşağıya, denize yürüdü. Yüzü bir bozarıyor, kızarıyor, bir sertleşiyor, bıçak gibi oluyor, bir yumuşuyor, bir çocuğun uykudaki yüzüne dönüyordu. Geldi püren çalıların içinde durdu, yüzü gene bir şeyleri anımsamak ister gibiydi. Alnı bir kırışıyor, bir açılıyordu. Yüzünün bu hali biraz sonra geçti. Donmuş gibi kıpırtısız kala kaldı. Müslüm de gitti karşıya, yarın üstüne oturdu, bacaklarını da yerden aşağıya sarkıttı.
Ayrım sonu.